Amerika'nın Sesinde Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikteyiz. Sayın Ünal, Amerika'nın Sesine katkınız için şimdiden teşekkür ediyoruz öncelikle.
Ben teşekkür ederim.
Sayın Ünal, Türkiye dış politika anlamında gerçekten ilginç günlerden geçiyor. Rusya, Irak ve bunun arkasında İran olmak üzere komşu olduğumuz ülkelerle çok farklı cephelerde krizler yaşıyoruz. Bunun yanı sıra bir başka gelişme ise uzun süredir ilişkilerin askıda olduğu İsrail'e bir yakınlaşma sürecine girdi. İsterseniz hocam adım adım başlayalım. Öncelikle İsrail'i değerlendirelim isterseniz. İsrail-Türkiye ilişkileri sizce hangi yöne doğru ilerliyor?
Efendim, siz Türk dış politikası kritik günlerden geçiyor dediniz. Bana sorarsanız Türk dış politikası kritik yıllardan geçti. Sıfır sorunla başladığımız maceramız hemen hemen herkesle sorun ve hiç dost olmaması noktasına gelmişti. Şöyle ki, kısaca bir bakacak olursak, İsrail ile ideolojik gerekçelerle bir kavgaya tutuştuk. 2007 yılından sonra başlayan söz düellosu hızlı bir şekilde 2008, 2009, 2010'larda tırmandı ve Mavi Marmara olayıyla zirveye çıktı. Oysa 2007 yılının Aralık ayında o zamanki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Ehud Olmert'le o zamanki ve şimdiki ve o zamanki Suriye lideri Beşar Esad'la arasında arabuluculuk yapar konuma kadar gelmiştim. Peki neden bu noktaya geldik? Önce İsrail'le kırılma yaşanmıştı. İsrail'le yaşanan kırılma malum Sayın Erdoğan'ın one minute çıkışıyla başlamıştı. Bunun perde arkasına baktığımızda da Aralık ayında Türkiye'yi ziyaret eden, 2007 yılının Aralık ayında Türkiye'yi ziyaret eden Ehud Olmert'le Suriye'nin arasını bulmaya çalışan Erdoğan'a Ehud Olmert'in hemen Türkiye'den ayrıldıktan sonraki günlerde İsrail'in başlattığı dökme kurşun operasyonu hakkında bilgi vermemesi oldu. Ancak bu tabii sıradan bir bilgi vermeme gerekçesiyle izah edilebilecek kadar basit olmasa gerek. Çünkü eğer sadece siz bize niye burada bir operasyon yapacağınızı, yani Gazze'de operasyon yapacağınızı söylemediniz diye bir devlet başkanı ya bir de hükümet başkanı öbür hükümet başkanı dostuna, muhatabına kızmışsa, içerlemişse bunu dışişlerinin ilgili kanallarından zaten uygun şekilde söyler ve bir daha bu gibi sürprizlerle karşılaşmak istemediklerini de anlatır. Buradaki mesele gayet ideolojik bir tavrın başlangıcıydı. Şöyle ki, mesela daha önceki yıllarda yine Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda iken İsrail hükümetleri Arafat'ın, ki Filistin davasının efsane lideriydi, ofisini kuşatmaya aldılar. Yıllarca adeta kuşatma altında kalmaya zorlanan Arafat nihayetinde öldü ve öldüğünde de Fransa'da yapılan otopside zehirlendiği ortaya çıktı. Mesela o Arafat'a yapılanlara ben o sırada Türkiye'deki hükümetin ve Başbakan Erdoğan'ın ve hükümetinin herhangi bir tepki gösterdiğini hatırlamıyorum ya da ciddi bir tepki gösterdiğini hatırlamıyorum. Mesele şu, Hamas'a dokunulduğunda Türkiye'deki hükümetin ve yöneticilerin sinir uçları harekete geçiyor. Çünkü Hamas'la ideolojik bir bağlantı içindeler, fikir birliği içindeler. Hamas'a dokunulduğunda, Hamas'a saldırıldığında sanki kendilerine saldırılmış gibi tepki veriyorlar. Daha sonraki yıllarda da bunları gördük. Yani o yüzden burada başlayan ideolojik kırılma Mavi Marmara, önce bir söz düellosuyla devam etti iki taraf arasında, Mavi Marmara ile bir zirveye ulaştı ve İsrail ile ilişkilerimiz çok kötü bir döneme girdi. Şimdi İsrail ile Türkiye geçmiş yıllarda da inişli çıkışlı ilişkiler yaşamıştı. İsrail çok sert tavırlar sergileyebilen, özellikle Filistinlilere karşı çok acımasız davranan, bu yüzden de uluslararası pek çok tepkiyi ve eleştiriyi hak eden bir ülke. Ama bunlara aynı zamanda alışkın da bir ülke. Mesela Türkiye 1964 yılında yaptığı dış politika değerlendirmesiyle şöyle bir karara varmıştı. Arap ülkelerinin iç işlerine karışmayacak. Arap ülkelerinin kendi aralarındaki kavgalarda taraf olmayacak. Arap-İsrail mücadelesinde de İsrail'i destekliyor görüntüsü vermeyecek. İsrail'in yaptığı sertlikleri eleştirecek ama aynı zamanda İsrail'i bir düşman haline kendi karşısına da çevirmeyecekti. Bu gayet başarıyla da uygulanmıştı geçmiş hükümetlerin hepsi tarafından. Yani eğer şu andaki hükümet efendim biz İsrail'e ilk defa kafa tuttuk diyorsa bu bütünüyle yanlıştır. Türkiye İsrail'e ta 1967 savaşından itibaren 73 savaşında en sert eleştirileri getiren, 67'de İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda olduğunu söyleyen, Arap ülkeleriyle birlikte Birleşmiş Milletler'de lobi yapan bir ülkeydi. 1973 savaşında Mısır'ın 4. ordusu Sina Yarımadası'nda İsrail ablukası altına alındığında ve imha edilme tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinde Türkiye hava sahasının o zamanki NATO'da olmasına rağmen o zamanki Sovyet ağır nakliye uçaklarını açarak Sovyetlerin doğrudan cepheye silah ve cephane götürmesine yardımcı oldu. Ve Mısır'a yardımcı oldu. Arap ülkeleriyle ilişkilerini hem düzelten hem İsrail'in Filistinlilere yaptıkları sertliklere, aşırılıklara karşı koyan, eleştiren ama aynı zamanda İsrail'de kendisine düşman etmeyen gayet dengeli ve nüanslara dayanan bir politikası vardı. Bu politika bu hükümet tarafından kırıldı. İşte sıkıntı da burada başladı. O tarihten itibaren bu defa İsrail'e ideolojik bir saldırı başlayınca ya daha doğrusu Türkiye'nin tepkileri ideolojik cümlelerle ifade edilmeye başlanınca yani İsrail'in Orta Doğu'daki var olma sebebi sorgulanır hale gelince bunun üzerine İsrail'le ilişkilerimiz hakikaten çok gerginleşti. Bu doğru bir şey değildi. Neden derseniz mesela İsrail ardından Kıbrıs Rumları ile işbirliği yaptı. Rumların gaz arama ruhsatı vermesine ve dolayısıyla oraya gelen Amerikan şirketinin gaz aramalarına yardımcı oldu. Biz gidip deniz kuvvetlerimizle, hava kuvvetlerimizle o arama çalışmalarını sonlandıramadık mesela İsrail yüzünden. Yine aynı İsrail bu defa bizim aleyhimize Yunanistan'la işbirliğine vesaireye katıldı. Kısacası İsrail'le bu gerekçelerle bozuşmuştuk. Suriye'yle niye bozuştuğumuz malum yine ideolojik gerekçelerle. Suriye aynı zamanda yine ideolojik gerekçelerle Mısır'la bozuşmuştuk. Mısır'la bozuşmamızdan dolayı Suriye'deki müttefikimiz Suudi Arabistan ve Körfez Araplarıyla bozuşmuştuk. Katar hariç. Suriye'deki politikamızdan dolayı İran'la ve Irak'la bozuşmuştuk. Ve yine Suriye'deki politikamızdan dolayı nihayet Rusya ile çok kötü ilişkiler içerisindeyiz. Şimdi bu tabloyu değerlendirdiğimizde İsrail ile yeniden bir uzlaşmaya doğru gidiyorsa Türkiye bu bütün hükümete getirilecek bütün eleştirilere rağmen doğru yönde bir adımdır. Çünkü Türkiye'nin dış politikasını normalleştirmesi lazım. Dış politika dost kazanma sanatıdır. Herkesi kendine düşman etme alanı katiyen değildir. Dolayısıyla burada yapılması gereken İsrail'le ilişkilerin düzeltilmesidir. Yani aynı anda bütün devletlerle kavga edemezsiniz. Eğer bir devletle çok hayati sebeplerden dolayı ciddi bir konfrontasyon içindeyseniz, ciddi bir çekişme içindeyseniz, diğer devletleri sevseniz de sevmeseniz de yanınızda tutmaya gayret etmeniz gerekir. Affedersiniz, siyasi tarih ve diplomasi bunu öğretir bizlere.
Efendim, İsrail konusunu biraz daha isterseniz irdeleyelim. Özellikle Filistin'le ilgili Türkiye'nin tutumunu vurguladığınız konuşmanızda. Sizce şimdi de Arafat'tan sonra Mahmut Abbas ile Hamas arasındaki ilişkileri yürütmede Türkiye nasıl davranıyor? Türkiye'nin Filistin politikası da bu anlamda nasıl?
Orada Türkiye dönem dönem Mahmut Abbas'a da yakınlık gösterse bile Türkiye'deki hükümetin gönlünün bakış açısının Hamas'la birlikte olduğu çok açık. Zaten sorunun başlangıcı da buradan çıkıyor. Yani öyle ki mesela yıllarca Suriye ile işbirliği yapmış olan ve Hamas'ın ortaya çıkışına büyük katkılarda bulunmuş olan Suriye rejimine karşı biz Hamas'ı Suriye rejimine karşı çevirmiş olduk geçtiğimiz yıllarda. Halit Meşale biz bu Suriye rejimini devireceğiz, orada duramazsın, çekil oradan, artık bundan sonra bunlarla işbirliği yapma dedik ve bütün bunlardan sonra Suriye rejimi devrilmedi. Ama İsrail Hamas'a karşı Gazze'de büyük bir operasyon yaptığı zaman da Hamas'ın hiç dostu kalmadı. Ne Arap dünyasında, ne İran'da, ne İsrail'de, ne de Türkiye'nin sözlü eleştirileri var İsrail'e, ama bunun bir faydası yok. Şimdi bence Türkiye'nin bu Hamas El-Fetih mücadelesinde falan da taraf olmaması lazım. En doğrusu Filistin, Arapların Filistin davasına ve Filistinli kardeşlerimizin kendi mücadelelerine genel hatlarıyla destek verilmesi lazım. Orada kimin ne olduğu, kimin nereyi yönettiği, kimin nerede durduğu konusuna Türkiye çok fazla takılmamalı. Tıpkı 1964'ten itibaren uyguladığımız Arap ülkelerinin kendi arasındaki mücadelelerde taraf olmama siyasetini burada da sürdürmeliydik. Şimdi çok Hamasçı bir çizgide yer alıyoruz bakıldığında ve bu Hamasçı çizgiye Arap dünyasından da destek yok. Ya da büyük çaplı destek yok, Katar hariç. Dolayısıyla yani bizim bu politikamızla aslında biz Hamas'a da Filistinlilerle de büyük ölçüde yardımcı olmuş olmuyoruz.
Yine efendim İsrail'le ilgili baktığımızda tabloya 3 şart söz konusu Türkiye böyle ifade ediyor. Özür şartı, tazminat şartı ve Gazze'ye ablukanın kaldırılması şartı diye özetleyebiliyoruz bu şartları. Özür şartının Amerikan Başkanı Barack Obama'nın nezdinde bir telefon konuşması çerçevesinde Netanyahu tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor. Yani birinci şartın gerçekleştiği söyleniyor. Tazminat şartı da zaten İsrail'in en başından beri kabul ettiği şart. Hı hı. Burada üçüncü şarta geliyoruz. Sizce üçüncü şart nasıl bir şart? Gerçekçi mi dış politika açısından? Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi bakımından nereye getiriyor üçüncü şart ilişkileri?
İşte zaten sıkıntı burada. Üçüncü şart hemen hemen İsrail tarafından karşılanamayacak bir şart. İsrail'in yerine getiremeyeceği bir şart. Çünkü İsrail Hamas'ı kendi açısından bir terör örgütü olarak görüyor. Ve Hamas Gazze şeridine sıkışmış durumda. Orada da bir deniz ablukası altında yaşıyor. Şimdi İsrail açısından bakıldığında İsrail diyor ki yani aslında burada bir abluka yok. Normalde İsrail limanlarına Gazze'ye gönderilmek üzere getirilen bütün insani malzeme vesaire şu bu ne varsa biz bunları zaten geçiriyoruz diyor. Gazze'ye geçmesine izin veriyoruz. Buna karşılık Hamas liderleri diyor ki evet geçiyor ama mesela betona izin vermiyor. Bizim bunu savaş malzemesi olarak kullandığımızı düşünüyor. İşte şuna izin vermiyor, şunun için kullandığımızı düşünüyor falan. Şimdi böyle konularda yani bu ciddi bir şey, güç mücadelesi orada ve bugünden yarına çözülmesi de beklenmeyen bir sorun. Böyle bir konuda kesin taraf olduğunuzda yani sen bu ambargoyu, sen buraya uygulanan ablukayı kaldıracaksın kardeşim dediğinizde İsrail'e, bunu kaldırtamazsınız. Ama normalde İsrail'le ilişkileriniz hep iyi gitse, ama bu arada da siz Hamas'a değil ama Gazze'de yaşayan Filistin halkına yardımcı olmak için insani gerekçelerle ve İslami gerekçelerle gayret eden bir hükümet olarak bir şeyler yapmak istiyorsanız, bunu o zaman İsrail'i yanınıza alarak da yapmaya çalışırsınız. Belki bu yöntemle daha başarılı olabilirsiniz. Eğer amaç sadece insani yardım göndermekse. Ama Hamas'ı bir şekilde palazlandırıp İsrail'e karşı savaşan bir güç haline getirmek için uğraşıyorsanız, o zaman zaten İsrail bu konularda tabir caizse kaşarlanmış bir devlet. Yani kendisine nereden ne tehdit ne tehlike geleceğini çok ciddi değerlendirebilen ve bu tür risklere ve tehditlere karşı da çok abartılı tepki gösterebilen bir ülke. Dolayısıyla hani oradan bir sonuç almanız zor. Ancak İsrail'e karşı askeri güç kullanacaksınız. İsrail'e karşı askeri güç kullanmak Türkiye açısından anlamlı ve hiçbir şekilde Türkiye'nin çıkarlarıyla uyumlu hale getirilebilir, yorumlanabilir bir seçenek olmadığına göre, o halde demek ki öbür seçenek üzerinden gitmek lazımdı. Bu aynen Suriye politikasında da geçerliydi. Siz Suriye'de rejimin kendi içinde liberalleşmesini istiyorsanız, rejime karşı cihatçı grupları silahlandırıp ortaya sürmekle fazla bir şey elde edemeyebilirsiniz. Ama rejimle daha fazla entegrasyon, daha fazla işbirliği, daha fazla ticaret, daha fazla temas yoluyla azar azar azar azar rejimin kendi içinde bir istikrarsızlık oluşmadan kısmi tedbirler almasını sağlayabilirsiniz. Ya burada da aynı sorunla karşı karşıyayız. Yani şimdi güç mücadelesine girerseniz İsrail'le sonuç bu olur. Bunu baştan görmek lazımdı. Yani burada da aynı yere geliyorum. Buradan İsrail'in şekli göstermelik bir şeyler yapsa bile Türkiye'nin talebini gerçek içeriğiyle karşılaması mümkün görünmüyor. Kaldı ki şimdi basında çıkan haberlerden anlıyoruz ki İsrail'in de karşı talepleri var. Yani Hamas'a Türkiye'nin verdiği desteğin azaltılmasını veya kesilmesini istiyor. Türkiye'deki Hamas liderlerinin Türkiye dışına çıkartılmasını istiyor. Yine basından anladığımız kadarıyla bu yönde Türkiye bir iki adım atmış durumda. En azından bir adım attığına dair işaretler var. Dolayısıyla hani bu daha kapsamlı bir konu ama Türkiye'nin istekleri Mavi Marmara olayının ardından ortaya koyduğu tavır ve içerik aynen devam edecekse İsrail tarafından kolayca karşılanacak bir şey değil.
Bu noktada Türkiye'nin dış politikası anlamında Türkiye'nin dış politikasını artık diğer ülkelere çok müdahil mi görüyoruz sizce?
Evet.
Yani çünkü İsrail için İsrail'in sonuçta iç meselesi, kendi
evet.
sınırları ile ilgili bir iç meselesi Gazze Avrupası. Evet, Mavi Marmara Gazze'ye yardım götürme amacını taşıyordu. Bizim de gerekçemiz bu Gazze'yi öne sürme noktasında ama bu ne kadar tutarlı bir gerekçe? Eğer Türkiye dışarıya karşı böyle bir müdahil tavır sergilerse bu Türkiye'nin kendi içine yansıması nasıl olur?
Ya çok basit, yani cam evlerde oturuyorsanız başkalarına taş atmayacaksınız. Yani mesela bugün duyuyorum şimdi işte Selahattin Demirtaş Moskova'ya bir ziyaret düzenliyor. Orada neyi konuşuyor olabilirler? Acaba Rusya PKK'ya destek verir mi? Verirse nasıl verir? PYD'ye ne yapar? Bunlar beni şahsen ürkütüyor. Yani eğer yarın Rusya diyelim ki Türkiye ile yaşadığı krizden dolayı PKK'ya silah verirse, mühimmat verirse, hele hele şu omuzdan fırlatılan hava savunma füzelerinden verirse, hem Kandil'e hem Güneydoğu'ya operasyon yapan uçaklarımız, hele hele helikopterlerimiz çok büyük riskler altına girer. Yani habire kendi ayağımıza kurşun sıkmanın bir anlamı yok. Şimdi çok güzel bir şey dediniz. Başka ülkelerin iç işlerine karışmak. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Bugünkü içinde yaşadığımız Birleşmiş Milletler düzeninin de kabul etmediği bir uygulamadır. Başka ülkelerin iç işlerine karışmak. Ama tabii burada en büyük günahkar olan ülkelerden birisi de başta Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerdir. Yani bunları da söylemek lazım. Habire bir Orta Doğu ülkesinin rejimini değiştirmek, öbürünün bilmem nesine karışmak işleriyle uğraşmaktan bir türlü kendilerini alamadılar. Bunun sonucunda ölen milyonlarca insan, ortaya saçılan büyük felaketler, milyonlarca yaralı, kolunu bacağını kaybeden insanlar, evinden barkından sürülen on milyonlarca insanlar ve büyük göç ve mülteci sorunları. Yani bunları yan yana getirdiğimizde tabii ki Batı dünyasının günahı çok büyük. Ama Türkiye açısından bakarsak, Türkiye mesela Atatürk dönemindeki dış politikasında komşularının iç işlerine katiyen karışmamaya çok özen gösteren bir ülkeydi. 1950'lerden itibaren kabaca bir 10-12 yıl boyunca bu politikadan sapmalar oldu NATO'ya girmenin ilk hızı ve heyecanıyla. Ve NATO çerçevesinde bir dış politika belirleme ve genellikle de işte Sovyet yayılmasına karşı mücadele ediyoruz gibi bir anlayışla belki o günkü Türkiye'de ve o günkü dünyada doğru gibi kabullenilebilecek birçok şey yapıldı. Bunun Türkiye'ye faturası çok ağır oldu. O yüzden Türkiye 1964'te bütün bu yanlışlarından ders alarak geriye bir yeniden düzenleme yaptı ve orada katiyen komşusu olan Arap ülkelerinin iç işlerine karışmamaya, Arap ülkelerinin kendi aralarındaki kavgalarda taraf olmamaya özen gösterdi ve az önce de söylediğim gibi Arap-İsrail mücadelesinde de İsrail yanlısı görünmeyen ama İsrail'i kendisine düşman da etmeyen bir politikayı başardı. Bu arada NATO'da kalmaya devam etmesine rağmen Sovyetler Birliği ile o kadar güzel ilişkiler kurdu ki 1965 ile 80 arasında Türkiye Sovyetler Birliği'nden toplam ekonomik ve ticari destek alan, en fazla destek alan 3. dünya ülkesi olma noktasına geldi. Bir başka şey söyleyeyim, 1980 ile 88 arasında 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nda Türkiye her iki ülkenin de güvenini kazanmış durumda olduğu için, üstelik Hümeyni rejimi olmasına rağmen İran'a büyük çaplı mal satmayı, Irak'a büyük çaplı ihracat yapmayı başardı. Ve Türkiye'nin Tahran'daki büyükelçiliği Irak'ın, Bağdat'taki büyükelçiliği de İran'ın çıkarlarını korumayı başardı. O politikalardan bugün nereye gelindi?
Efendim, son olarak özetle sizce şu an Türkiye özellikle bulunduğu Orta Doğu coğrafyasında Suriye, Irak, İran'la komşu bir ülke olarak, Ermenistan'la ilişkileri zaten hiç sormuyorum, o ayrı bir başlık, tamamen onlar tamamen askıda, ama bu coğrafyada bu komşularla durumu nedir ve sizce önümüzdeki süreçte nereye doğru evrilecek ilişkiler?
Evrilecek konusunu bilemiyorum. Yani her şey olabiliyor. Mesela Rus uçağının düşürüldüğü haberini ben tam derse ara vermek üzereyken bir öğrencimin söylemesi üzerine öğrendim ve inanamadım. Yani böyle bir çılgınlığı yapacağımızı düşünemedim. Hiç ihtimal vermedim. Sonra baktım ki bu bir gerçek. Ha, ama nereye evrilmesi gerektiğini söylerseniz şunu söylemeliyim orada. Derhal İsrail'le bu üçüncü şartı bir tarafa bırakarak ilişkileri düzeltmek lazım. Bir, Suriye politikasındaki saplantıdan derhal çıkmak lazım. İki, Esad devrilmeden biz bu mücadeleyi bırakmayacağız saplantısı Türkiye'nin başının belası oldu. Ve Suriye saplantısını bir kenara bırakırsak zaten hem Suriye ile hem Irak'la hem de İran'la ilişkilerimiz belki zaman alır ama hızla düzelir. Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi, onların iç işlerine karışmamak, Arap ülkeleri arasındaki kavgalarda taraf olmamak ilkesi çerçevesinde yeniden ve hızlı bir düzenlemeye tabi tutulmalı. Rusya'dan derhal özür dilenmeli ve tazminat ödenmeli. Rusya'nın üçüncü talebini yerine getirmemiz mümkün değil. Çünkü diyor ki suçluların cezalandırılması. Burada suçlu hükümet, yani suçlu kim cezalandırılacak? Dolayısıyla Rusya'nın da aklını başına toplaması lazım. O üçüncü şeyi ortaya süremez. Ama özür orada haklıdır. Yani kabaca kendi açısından haklıdır. Ama kim haklı kim haksız tartışmasının bazen uluslararası ilişkilerde yeri yoktur. Bir konuda haklısınızdır ama onu yaptığınız zaman çok büyük haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Dolayısıyla Rusya'yla da ilişkilerin derhal iyileştirilmesi lazım. Ve Batı'yla ilişkilerinde bu Suriye'deki saplantıdan çıkartılarak daha rasyonel bir temele oturtulması lazım. Yani bugünkü Türk dış politikası sürdürülemez hale gelmiş durumda.
Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.